Ayrım 25.
Ama şimdi bir saat daha oturmak gerek. Bu hafta içindeki ateşi yarı yarıya bastırdı sayılır. Bir ay sonra tümüyle bastırmış olacak. Kirsanov çok sevinçli. Konuşmalara içinde en ufak bir zorlama duymaksızın katılıyor. Gösterdiği başarılardan dolayı sevinçli. Ve bu sevinç duyduğu rahatlığı daha da arttırıyor. Lopuhov yarın ilk kez dışarı çıkacak. Vera Pavlovna bu yüzden neredeyse sokağa çıkacak olan eski hasta kadar, hatta belki ondan bile fazla seviniyor. Konuşma konuları hastalık. Ama şimdi şakayla söz ediyorlar ondan. Vera Pavlovna'nın hiç de gerekmediği halde sağlığını bozarcasına gösterdiği özveriden de şakayla söz ediyorlar. Gülün bakalım diyor Vera Pavlovna. Ama ben yerimde olsaydınız sizin de benden farklı davranmayacağınızı çok iyi biliyorum. Lopuhov, çevresindekilerin kendisi için kaygılandıklarını bilmesi insanı nasıl da etkiliyor diyor. Onları daha fazla kaygılandırmamak, üzmemek için insan ne yapması gerekiyorsa büyük bir özenle yapıyor. Örneğin ben 3 gün önce de çıkabilirdim evden ama çıkmadım, yatmaya devam ettim. Bu sabah çıkayım dedim ama herhangi bir tehlikeli durum doğmasın diye yarına erteledim. Ta ne zamandır sokağa çıkabilecek durumdasın sen diye doğruluyor Kirsanov onu. Bir tanem benim, sırf beni rahatlatmak için yapıyorsun bu kahramanlığı değil mi? Eğer karantinada kalmaktan bu kadar bıktıysan hemen şimdi çıkalım dışarıya. Benim yarım saatliğine atölyeye uğramam gerekiyor, isterseniz hep birlikte gidelim. Hastalığından sonra ilk ziyaretini bizim atölyeye yapman çok hoş bir şey olur. Bu ince davranışın için bizimkiler nasıl sevinir, mutlu olurlar bilemezsin. Taze havayı bugünden soluyabilme olanağının doğmasına çok sevinen Lopuhov, aman ne iyi hemen çıkalım diyor. Ben de ne ev sahibiyim ya diyor Vera Pavlovna Kirsanov'a dönerek. Size bizimle gelmek isteyip istemediğinizi sormadım bile. Rica ederim, benim için çok ilginç bir ziyaret olacak bu. Ne zamandır görmek istiyordum atölyenizi, düşünceniz çok yerinde. Gerçekten de yerinde bir düşünceydi bu. Hasta yatağından kalkar kalkmaz Lopuhov'un ilk ziyaretini atölyelerine yapması kızları çok sevindirmişti. Öte yandan Kirsanov da gerçekten merak ediyordu atölyeyi. Zaten onun düşünce yapısında olan bir insan için böyle bir kuruluşu merak etmemek olacak şey değildi. Eğer şu malum duyguları olmasaydı daha ilk günden atölyenin öğretmen kadrosu içinde yer almaya hazırdı. Böylece yarım saat, hatta bir saat nasıl geçti kimse fark edemedi. Vera Pavlovna onu oda oda dolaştırıyor, her şeyi anlatıyor, gösteriyordu. Yemek salonundan asıl atölye bölümüne geçerlerken o ana kadar atölyede olmayan bir kız Vera Pavlovna'ya yaklaştı. Kızla Kirsanov bakıştılar. Nastenka, Sasha ve ikisi birbirine atıldı, kucaklaştılar. Sasha canım benim, seni burada böyle görüvermek ne hoş. Genç kız Kirsanov'u öpüyor, gülüyor, ağlıyordu. İlk sevinç taşkınlığı geçip de biraz yatışınca Vera Pavlovna'ya döndü. Hayır Vera Pavlovna, işe ilişkin bir şey söyleyecektim ama şimdi kalsın, daha sonra konuşuruz. Şimdi ondan ayrılamam. Gel Sasha, benim odama geçelim. Kirsanov'un sevinci de onunkinden daha az değildi. Ama Vera Pavlovna kızı gördüğü anda Kirsanov'un gözlerinde nasıl derin bir keder pırıltısının belirdiğini de fark etmişti. Vera Pavlovna'nın bunu fark etmesine şaşmamak gerek çünkü genç kız veremin son aşamasındaydı. Kuryukova atölyeye 1 yıl önce girmişti. 1 yıl önce de hastalığı ağırdı. Eğer daha önce çalıştığı atölyede kalsaydı dikiş dikmekten herhalde çoktan ölürdü. Ama burada yaşamı biraz uzatılabilmişti. Arkadaşları ona düşen bütün dikiş işlerini kendi üzerlerine almışlar. Ona da sağlığına fazla zarar vermeyecek başka bir iş ayarlamışlardı. Kuryukova şimdi atölyede ufak tefek işler görenlere yardım ediyor, depolarla ilgileniyor, sipariş alıyordu. Yaptığı bu işlerle de onun atölyeye öteki arkadaşlarından daha az yararlı olduğunu kimse söyleyemezdi. Lopuhovlar Kirsanov-Kuryukova görüşmesinin sonunu beklemeden atölyeden ayrıldılar. 14. Kuryukova'nın öyküsü. Ertesi gün sabah erkenden Vera Pavlovna'ya gelen Kuryukova, ''Sizinle dün gördükleriniz hakkında konuşmak istiyorum Vera Pavlovna'' dedi. Sonra sözünü nasıl sürdüreceğini bilemiyormuş gibi biraz duraklayarak, ''Onun hakkında kötü bir şey düşünesiniz istemedim de onun için'' diye ekledi. ''Ne yapıyorsunuz Nastasya Borisovna? Onun hakkında kötü bir şey düşünebileceğimi söylemekle asıl siz benim hakkımda kötü düşünmüş oluyorsunuz. Hayır, söz konusu olan ben değil de bir başkası olsaydı bunlar hiç aklıma gelmezdi. Ama ben başkaları gibi değilim. Hayır Nastasya Borisovna, kendiniz için böyle sözler söylemeye hakkınız yok. Biz sizi bir yıldır tanıyoruz, hatta arkadaşlardan sizi daha öncesinden tanıyanlar da var. Şimdi anlıyorum ki siz benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hayır hiç de değil, hakkınızda çok şey biliyorum. Siz son zamanlarda N adlı aktrisin yanında oda hizmetçisiydiniz. Bu hanım evlenince kayınpederinin size askıntı olması üzerine onlardan ayrıldınız ve N mağazasında terzi olarak çalışmaya başladınız, oradan da bize geçtiniz. Öykünüzü bütün ayrıntılarıyla biliyorum. Geçmişimi bütün ayrıntılarıyla bilen Maksimova ile Şelna'dan yana hiçbir kuşkum yoktu. Onlar bildiklerini kimseye anlatacak insanlar değiller. Ama yine de birileri size ya da öteki arkadaşlara hakkımda bildikleri şeyleri gelip yetiştirirler sanıyordum ama görüyorum ki yanılmışım. Ah, arkadaşlarımın geçmişimi bilmemeleri beni ne kadar mutlu etti anlatamam Vera Pavlovna. Ama ben size onun ne kadar iyi bir insan olduğunu anlatmak istiyorum Vera Pavlovna. Şöyle başlayayım, ben çok kötü bir insandım Vera Pavlovna. Siz mi Nastasya Borisovna? Evet ben, ama eskidendi bu. Utanma nedir bilmez, yırtık, küstah bir kızdım, üstelik de gece gündüz içerdim. Hastalığımı da bu yüzden kaptım ya zaten. Göğüslerim onca zayıf olduğu halde durmadan içtim. Vera Pavlovna'nın karşılaştığı üçüncü örnekti bu. Her bakımdan tümüyle mazbut görünen kızlar, onunla tanıştıktan sonra gelip bir zamanlar kötü yola düşmüş olduklarını anlatıyorlardı. Bu şekilde kendisine gelip günah çıkarırcasına öyküsünü anlatan ilk kızın anlattıkları onu adeta şaşırtmıştı. Ama duydukları üzerinde birkaç gün enine boyuna düşündükten sonra vardığı sonuç şu olmuştu. Ya benim hayatım? Ben de bir çirkefin içinde büyümedim mi? Ne var ki bu çirkef bana bulaşmadı. Benimkine benzer koşullarda yetişmiş binlerce kadın hiçbir pisliğe bulaşmamayı, tertemiz kalmayı başarmıyor mu? Eğer bir insan içinde bulunduğu çirkef ortamdan şansının yardım etmesiyle pisliğe bulaşmadan kurtulabilmişse, bunda olağanüstülük aramak gerekir mi? Bu bakımdan gelip kendisine günah çıkaran ikinci kızın öyküsü Vera Pavlovna'yı hiç şaşırtmamıştı. O kız da rezilin rezili ortam içindeydi ama her şeye karşın bütün insanca niteliklerini, bütün soylu niteliklerini koruyabilmişti. Bencil değildi, vefasız değildi, sadık bir dost olabiliyordu. Hatta saflığından bile pek bir şey yitirmemişti. Nastasya Borisovna, şimdi sizin söylemeye hazırlandığınız şeylerin benzerlerini daha önce birkaç kez dinledim ben. Biliyor musunuz, hem anlatan hem de dinleyen için oldukça zor bir konuşmadır bu. Çok acı şeyler yaşadığınızı öğrendikten sonra size duyduğum saygının azalacağını sanmayın. Hatta belki daha çok sayacağım sizi. Ama ben siz anlatmadan da inanın her şeyi biliyor, anlıyorum. Onun için bu konuyu hiç açmayalım. Bana herhangi bir açıklamada bulunmanız gerekmiyor. Benim de nice yıllarım acı içinde geçti ve şimdi o yılları düşünmeyi de onlar üzerinde konuşmayı da sevmiyorum. Gerçekten ağır bir şeydir bu. Hayır Vera Pavlovna, benim duygularım daha başka. Ben size onun ne kadar iyi insan olduğunu anlatmak istiyorum. Ona benim ne çok şey borçlu olduğumu birileri bilsin istiyorum. Sizden daha iyi kime anlatabilirim bunları? Bu beni çok rahatlatacak. Sürdüğüm yaşam konusunda anlatacak fazla bir şey yok çünkü bu yaşam biz zavallı kızlar için hep aynıdır. Ben size yalnızca onunla nasıl tanıştığımızı anlatacağım. Onun hakkında konuşmak beni nasıl da mutlu ediyor Tanrım. Biliyor musunuz Vera Pavlovna, ben onun yanına taşınıyorum, size nasılsa atölyeden neden ayrıldığımı anlatmam gerekecekti. Pekala Nastasya Borisovna, anlatacağınız şeyler size mutluluk verecekse anlatın. Yalnız izin verin elime bir iş alayım. Ne yazık ki bana dikiş yasak. Atölyedeki arkadaşlarım ne iyiler. Bana hep sağlık durumuma uygun işler verdiler. Ayrılırken hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca siz de Vera Pavlovna, sizden de benim adıma teşekkür etmenizi rica ettiğimi iletir misiniz kendilerine? Bir gün Nevski bulvarında dolaşıyordum Vera Pavlovna. Daha yeni çıkmıştım sokağa, erken bir saatti. Baktım bir üniversite öğrencisi geliyor, askında oldum kendisine. Hiçbir şey söylemeden karşı kaldırıma geçti. Peşinden gittim ve elini tuttum. Yo, sizin gibi yakışıklı bir delikanlı kolay kurtulamaz elimden dedim. Ben de sizden bunu rica edecektim, lütfen bırakın peşimi dedi. Hayır, benimle geleceksiniz. Olmaz dedim size. Öyleyse ben sizinle gelirim. Ne yana gidiyorsunuz? Ben işte böylesine utanmaz, sıkılmaz bir kızdım Vera Pavlovna. Hiç kimseler benim gibi olamazdı. Bu belki de sizin çok sıkılgan bir insan olmanızdandı Nastasya Borisovna. Çok utangaç bir insan olmanızdan. Evet, olabilir tabii. En azından bunun başka kızlarda böyle olduğunu gördüm. O sıralar değil ama çok sonra anladım bunu. Neyse, kendisine onunla birlikte gelmek istediğimi söyleyince güldü. Eh, gelmek istiyorsanız gelin ama bu boşuna bir zahmet olacak dedi. Daha sonra anlattığına göre niyeti bana ders vermekmiş. Kendisine askıntı olduğum için çok kızmış. Peşine takıldım, birlikte yürümeye başladık. Ben durmadan saçma sapan bir şeyler anlatıp duruyordum. O ise susuyor, hiç konuşmuyordu. Neyse, sonunda evine geldik. Bir öğrenci için hiç de fena yaşamıyordu doğrusu. Derslerden ayda eline 20 ruble geçiyordu ve yalnız oturuyordu. Ben hemen divana yayıldım ve hadi bakalım şarap getir dedim. Hayır dedi, şarap veremem ama çay isterseniz hay hay. O zaman punç dedim. Hayır dedi, punç da değil, yalnız çay. Bunun üzerine arsızlığı iyice ele aldım. Hiç aldırış etmedi, öylece oturup yüzüme bakmaya başladı. Artık bu kadarına dayanamazdım. O sıralar böyle gençler pek azdı Vera Pavlovna, şimdi daha sık rastlanıyor böylelerine. O yıllardan bu yana genç kuşak çok gelişti. Sövmeye başladım kendisine. O zaman sen bir kütükten başka bir şey değilsin, ben gidiyorum. Gitmeseydiniz dedi, ev sahibi kadın az sonra semaveri getirir, çay içersiniz. Yalnız lütfen artık sövmeyi kesin. Bütün bu konuşmamız boyunca bana hep siz dedi. En iyisi siz bana kim olduğunuzu, bütün bunların başınıza nasıl geldiğini anlatın dedi. Ben de ona kendimle ilgili bir hikaye anlatmaya başladım. Bizim gibi kızlar sık sık böyle bir takım hikayeler uydururlar. Uydurduğumuz için de kimse hikayelerimize inanmaz. Oysa aramızda hikayeleri gerçek olanlar da vardır. Soylu ailelerden gelen, eğitim görmüş, okumuş kızlar da vardır aramızda. Neyse, hikayemi dinledikten sonra... Hayır, hiç iyi bir hikaye uyduramadınız dedi. İnanmak isterdim ama kusura bakmayın, inanılacak gibi değil anlattıklarınız. Bu arada semaver gelmişti, çayımızı içiyorduk. Beden yapınız dış görünüş olarak bile içkinin sizin için çok zararlı olduğunu gösteriyor dedi. Baksanıza göğüs diye bir şey kalmamış sizde. İster misiniz sizi bir muayene edeyim? İnanır mısınız Vera Pavlovna, utandım. Oysa sürdüğüm hayat ortadaydı, az önce kendisine söylediğim utanmazca sözler ortadaydı. O da bunu fark etti galiba. Yok, sandığınız gibi değil, yalnızca göğsünüzü dinleyeceğim dedi. O sıralar ikinci sınıftaydı ama yine de çok şey biliyordu. Bilimde çok ileri gitmiş bir insandı. Göğsümü dinlemeye başladı. Evet dedi, kesinlikle içmemeniz gerek, göğsünüz hiç iyi değil. Bizim meslek içkisiz yürümez aslanım dedim. İlle de içki denen meret olacak. Gerçekten de Vera Pavlovna, içki olmadı mı olmaz o iş. Bırakın bu hayatı dedi. Bırakmak mı? Hiç böyle neşeli hayat bırakılır mı ayol dedim. Hiç sanmam dediğiniz gibi neşeli olduğunu dedi. Sonra da benden artık gitmemi istedi, işi varmış. Dediği gibi yaptım, gittim. Akşamımı boşu boşuna geçirdiğim için lanetler savuruyordum. Sonra yanımda kılı kıpırdamadan öyle duygusuzca oturuşuna da içerlemiştim. Öyle demeyin Vera Pavlovna, o işin de bir namusu vardır. O iş için de söz konusudur gurur, öz saygısı gibi şeyler. Aradan bir ay geçti. Yine Nevski'de onunla karşılaştığım yerde dolaşıyordum. Birden onu hatırladım. Dur şu kütüğe uğrayıp biraz dalga geçeyim kendisiyle dedim. Vakit akşam yemeğine yakın. O gece iyi uyumuştum, bütün günde içki içmemiştim. Oturmuş kitap okuyordu. Selam kütük dedim. Merhaba dedi. Bakalım şimdi neler söyleyeceksiniz. Ben gene arsızlığı ele aldım. Bana bakın dedi. Kesin saçmalamayı yoksa kovarım sizi. Bu tür şeylerden hoşlanmadığımı size daha önce de söylemiştim. Üstelik bu kez sarhoş da değilsiniz. Ne dediğimi anlamanız gerekir. Böyle saçmalayacağınıza şu halinize bakın. Yüzünüz öncekinden de süzülmüş. Derhal içkiyi bırakmanız gerek. Hadi üstünüzü başınızı düzeltin de güzel güzel konuşalım sizinle. Haklıydı, göğsümde ağrılar başlamıştı. Beni yeniden dinledi, ciğerlerimin eskisinden de kötülemiş olduğunu söyledi, daha pek çok şey söyledi. Dediğim gibi göğsümde de ağrılar başlamıştı. Bunun üzerine duygulandım, ağlamaya başladım, ölmek istemiyordum. O ise hastalığımın verem olduğunu söyleyip duruyordu. Bırak bu hayatı diyorsun dedim. Nasıl bırakayım? Ben bıraksam patron bırakmaz. 17 ruble borcum var kendisine. Çekip gidemeyelim, kendilerine baş kaldıramayalım diye bizi hep borçlu tutarlar. Vera Pavlovna, demek 17 ruble dedi. Şimdi bu kadar param yok ama bir iki gün içinde bulurum. Siz öbür gün bir uğrayın bana. Sözleri çok tuhaftı çünkü ben bunu ona bana para versin diye söylememiştim ki. Bu hiç beklemediğim bir şeydi, kulaklarıma inanamıyordum. Daha çok ağlamaya başladım, benimle alay ettiğini düşünüyordum. Karşınızda ağlamakta olan bir kızla alay etmeye utanmıyor musunuz dedim. Bana alay etmediğini, sözlerinin ciddi olduğunu söyledi ama uzun süre ona inanamadım. Sonra ne olduğunu biliyor musunuz? Toplamış parayı iki gün sonra çıkarıp verdi. Ben hala olanlara inanamıyordum. Ama nasıl olur diyordum. Ne diye veriyorsunuz bana bu parayı? Benimle şey yapmak bile istemiyorsunuz. Uzatmayayım, patrona borcumu ödedim. Kendime ayrı bir oda kiraladım. Ama yapabileceğim başka bir iş yoktu. Biliyorsunuz bize vesika diye bir kağıt verirler. Elimde bu vesikayla ne yapabilirdim, nereye gidebilirdim ki? Para derseniz o da yok. Bunun üzerine ben de eskisi gibi yaşamaya başladım. Daha doğrusu işin özü belki aynıydı ama eskisiyle kıyas kabul etmezdi. Yalnız tanıdıklarımı kabul ediyordum, iyi olduğunu bildiğim, beni dövmeyeceklerini bildiğim erkekleri. İçkim de yoktu. Bu nedenle diyorum ilkinkiyle kıyaslanmayacak kadar güzeldi bu hayatım diye. Ama hayır, yine de zor bir hayattı bu. Tanıdıklarımın çok olmasından, gelenimin gidenimin çok olmasından değildi bu zorluk. Hayır, böyle düşünmemelisiniz. Topu topu 5 kişiydi bütün ziyaretçilerim ve ben onlara gerçekten yakınlık, sevecenlik duyuyordum. Hayır, zorluk burada değildi. Beni bağışlayın Vera Pavlovna ama bunları ancak size anlatabilirdim. Bu konudaki düşüncem şimdi de değişmiş değil. Siz beni tanıyorsunuz, nasıl bir insan olduğumu biliyorsunuz. Ağzımdan kötü bir söz çıktığını kimse duymamıştır. Atölyede çocuklara bakıyorum, bütün çocuklar beni sever. Koca karılar da onlara kötü bir şey öğrettiğimi söyleyemezler. Evet, bu konudaki düşüncem şimdi de değişmiş değil. Eğer karşındakine yakınlık, sevecenlik duyuyorsam mesele yok, yeter ki ortada yalan olmasın. Yalan oldu mu iş değişir elbette. Böylece 3 ay geçti. Bu süre içinde oldukça dinlenmiştim çünkü hayatım artık sakindi. Kazandığım paranın kaynağı gerçi hala utandırıyordu ama nasıl diyeyim, kendimi ahlaksız, kötü bir kız olarak görmüyordum. Derken Sashenka ziyaretime gelmeye başladı, ben de ona uğruyordum. İşte şimdi asıl anlatmam gereken yere geldim. Onun beni ziyaretleri ötekilerinki gibi değildi. Eskisi gibi zayıflamış mıyım, içki içiyor muyum diye görmeye geliyordu beni. Gerçekten de ilk günler çok zorluk çektim. Canım sürekli içki istiyordu ama o da destek oldu bana ve bu işi çözümledik. Bir de ondan utanıyordum, ansızın geliverir ve içtiğimi görürse diye. Düşünüyorum da bu utanç olmasaydı belki de bırakamazdım içkiyi. Çünkü dostlarım iyi insanlar, arada bir getireyim mi bir şişe diyordu. Ama bu utanç beni durduruyor ve hayır, kesinlikle diyordum. Yoksa içkinin sağlığıma zararlı olduğu düşüncesi tek başına bir sonuç sağlayamazdı. Sağlığıma zararlı olduğunu bile bile kolayca kapılır giderdim içkiye. 3 hafta kadar sonra artık kendiliğimden içkiye karşı koyabilecek gücüm vardı. O eski sarhoş tavırlarımdan kurtuldum. Bir yandan da sürekli para biriktiriyordum. 17 rubleyi kendisine geri vermek için. 2 ay sonra parayı denkledim ve götürüp kendisine verdim. Parayı geri vermeme çok sevinmişti. Ertesi gün elbiselik bir tül ve başka bir sürü hediyeyle geldi. Hepsini bu parayla almış. Sonraki günlerde de uğramaya devam etti bana ama tıpkı bir doktorun hastasını yoklaması gibiydi ziyaretleri. 1 ay kadar bir zaman geçti. Yine bir gün geldiğinde işte şimdi hoşuma gitmeye başladınız Nastenka dedi. Yalan da değil hani, içki insanın yüzünü bile bozuyor ve bu bozukluk öyle çabucak geçmiyor. Ama ben de artık geçmişti, yüzüme renk gelmiş, gözlerim parlamaya başlamıştı. Davranışlarımdaki sarhoşlara özgü havada kalmamıştı, ağır başlı, aklı başında bir insan olmuştum. Biliyor musunuz, içkiyi bırakınca insanın kafası çabucak toparlanıyor da dilinin toparlanması pek kolay olmuyor. Benim de bilincim düzelmişti ama dilim, arada bir ağız alışkanlığıyla eskisi gibi konuştuğum oluyordu. Ama zamanla bu da geçti ve ben aklı başında bir insan olmanın yanı sıra aklı başında konuşmayı da öğrendim. İşte şimdi hoşuma gitmeye başladınız Nastenka dediğinde koşup onun boynuna atılmayı öyle istedim ki ama cesaret edemedim, tuttum kendimi. Daha sonra da görüyorsunuz ya Nastenka, hiç de duygusuz bir insan değilmişim dedi. Bana güzelleştiğimi, aklı başında ağırbaşlı bir kız olduğumu söyledi ve beni okşamaya başladı. Ama nasıl bir okşamaydı bu? Elimi alıp kendi eline koydu ve öbür eliyle okşamaya başladı. Bir yandan da sürekli olarak ellerime bakıyordu. İçkiyi bıraktıktan sonra ellerim de güzelleşmişti, bembeyaz, yumuşacık olmuşlardı. Onun elimi eline almasıyla yüzüm nasıl kızardı anlatamam Vera Pavlovna. Düşünün yaşadığım o hayattan sonra. İnanılacak gibi değil ama gerçekten masum bir aile kızı gibi kızardım. Beni niçin okşadınız Aleksandr Matveyiç? Nasıl olur da içinizden böyle bir şey gelir dedim. Çünkü sen artık namuslu bir kızsın Nastenka dedi. Bu sözler bana namuslu demesi beni öyle sevindirdi ki bir anda gözümden sel gibi yaşlar akmaya başladı. İyice yanıma sokuldu. Ne oluyor size Nastenkacığım dedi ve beni öptü. İnanmayacaksınız belki ama öptü. Bu öpücükten başım döndü, bayılacak gibi oldum. Yaşadığım hayattan sonra bütün bunların olması inanılmayacak gibi görünüyor değil mi Vera Pavlovna? Ertesi sabah odamda oturup ağlamaya başladım. Ne yapacaktım, bundan sonra nasıl yaşayacaktım, ne talihsiz başım vardı böyle. Kendimi kaldırıp Neva'ya atmaktan başka çıkar yol göremiyordum. Başımı kesseler, etlerimi didik didik etseler önceki hayatımı sürdüremezdim. Bu bütün varlığımla duyumsadığım bir gerçekti. Buradan şunu anladım Vera Pavlovna. Ben onu çoktandır seviyordum ama o benim kendisini sevdiğimi bana hissettirecek hiçbir duygulu karşılık, dolayısıyla da umut vermediği için sevgim içimde donup kalmış. İçimde ona karşı sevgi var mı yok mu ben bile anlayamaz olmuştum. Şimdi ise bu donup kalan sevgi ortaya çıkıyordu. İçinde böyle bir sevgi olan insan hiç sevdiğinden başkasına bakabilir mi? Baksa da sevdiğinden başkasını görür mü gözleri? Bunu siz de kendinizden bilirsiniz Vera Pavlovna, olacak şey değildir bu. Çünkü her şey yok olur, yiter ve dünyada sadece o kalır, sevdiğiniz insan. Ağlayıp duruyordum, ne yapacaktım, nasıl yaşayacaktım bundan sonra? Ona gideyim, son bir kez göreyim sevdiğimi, sonra kaldırıp kendimi Neva'ya atayım diye düşünüyordum. Öğleye kadar durmamacasına ağladım. Evet, oydu gelen.